bu eser Altı Nokta Körlere Hizmet Vakfı Kütüphanesince seslendirilmiş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi. 0212 417 25 46 0212 417 19 25 korlerbolumu@ibb.gov.tr.
Goryo Baba, Honoré de Balzac. Can Yayınları 2. Basım 2000. Fransızca aslından çeviren Tahsin Yücel. Altı Nokta Kayıt Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. Okuyan Feyza Keli. Büyük Fransız romancısı Honoré de Balzac'ın 1799-1850 ünlü dev yapıtı İnsanlık Güldürüsü 88 ciltten oluşur. Goryo Baba bu büyük yapıtın bir parçasıdır. Bu romanın ayrıcalıklı bir yeri vardır. Balzac'ın kafasında insanlık güldürüsünü oluşturma düşüncesi Goryo Baba ile birlikte doğmuştur. Bu da bu büyük romanı ister istemez bir odak yapıt durumuna getiriyor. Kurgusuyla, konusuyla, kişileriyle, içerdiği dünya görüşüyle gerçekten çok ilginç bir roman olan Goryo Baba, İnsanlık Güldürüsü adlı bu dev yapıtın 3000'e ulaşan kişilerinin önemli bir kısmını hem de en ilginçlerini bize tanıtır. Rastinya, Madame de Bösen, Madame de Lange ve daha birçokları ünlü Balzac kişileri olarak ilk kez bu romanda karşımıza çıkarlar. Bu özelliği göz önüne alınınca insanlık güldürüsünün eşsiz evrenine girmek için en elverişli kapının Goryo Baba olduğu söylenebilir. Yalnızca yarattığı ilginç baba tipiyle değil, anlatım ustalığıyla da öteki kahramanlarıyla da bu roman okuyanı sürükler. Fransız edebiyatının devi Honoré de Balzac, 20 Mayıs 1799'da Tours'da doğdu. Babası bir köylü ailesindendi. Adını sonradan Balzac olarak değiştirmiş ve buna soyluluk ifade eden de ön takısını eklemişti. Balzac hukuk öğrenimi yaptı ama küçük yaşlardan beri edebiyata gösterdiği eğilim ağır bastı. İlk edebi yapıtlarının başarısızlığa uğraması nedeniyle basımcılık, yayıncılık hatta dökümcülük yaptı. Ancak sonunda kesin olarak edebiyata yöneldi. Yaşamı boyunca bir salon adamı olarak göze çarptı. Hükümdarların hükümdar soyundan gelmesini savunanlara katıldı. Görüşlerini kimi yapıtlarında yansıttı. 1830'lardan sonra bir toplum tarihi yazmak amacıyla eski ve yeni romanlarını 3 bölüm altında topladı. Örf ve adet incelemeleri, felsefi incelemeler ve çözümleyici incelemeler. 1840'dan sonra İnsanlık Komedisi'nin ciltleri yayınlanmaya başlandı. İnsanlık Komedisi, Balzac'ın daha önce yazdığı romanların toplandığı ciltlerin genel başlığıydı. Ne var ki hastaydı. Gitgide artan ağrıları da edebiyat çalışmalarının yavaşlamasına neden oluyordu. 18 Ağustos 1850'de öldü. Arkasında 85'i tamamlanmış, 50'si taslak halinde kalmış romanlar bıraktı. İnsanlık Komedisi'nin sayısı 2000'i aşan kahramanları ile önümüze Fransız toplumunu ve kimi evrensel değerleri sermiştir. Sunuş. Büyük Fransız romancısı Honoré de Balzac'ın ünlü yapıtı İnsanlık Güldürüsü'nün oldukça tuhaf bir yazgısı vardır. Balzac birkaç yapıtına, birkaç kahramanına, birkaç görüşüne göre yargılanır çoğu kez. Yapıtının bütüncül özüne pek de uygun düşmeyen özelliklerle tanımlanır. Bunun kaçınılmaz sonucu olarak okurların büyük çoğunluğu İnsanlık Güldürüsü adını taşıyan bir anıt yapıtın varlığının bilincine bile varmazlar. Örneğin bizim ülkemizde Balzac'ın büyük yapıtının büyük çoğunluğunun dilimize çevrilmiş olmasına karşın İnsanlık Güldürüsü'nün bütünlüğü göz önüne alınmadığından Balzac ve yapıtı konusunda bilgilerimiz eksik, yargılarımız dayanaksız kalmıştır. Oysa Balzac'ın en özgün, en önemli yanlarından biri, oldukça kısa bir yaşam süresine sığdırdığı irili ufaklı 88 anlatıyı kendilerine aşan ve anlamlandıran bir bütünün, başka bir deyişle bir üst yapıtın yapı taşları olarak kurmuş olmasıdır. Genellikle bağımsız yapıtlar olarak okunan bu anlatıların her biri aynı zamanda bütünün birer parçası, üst yapıtın birer bölümüdür. Bu bölüm ya da parçaların tümü, evrensel tarihin belirli bir dönemini, 19. yüzyılın ilk yarısını ve dünyanın belirli bir ülkesini, Fransa'yı kapsayan ama yaşanmış gerçekle özdeşleşmekten çok, onun bir tür aynası niteliğini taşıyan, kendi tarihi, kendi coğrafyası, kendi soyluları ve kenterleri, esnafları ve köylüleri, politikacıları ve zübbeleri, daha da önemlisi kendi yasaları, kendi felsefesi, kendi bilimi bulunan, alabildiğine özgün ve bütüncül bir roman evreni oluşturur. Kendi başlarına değil de bu bütün açısından ele alındıkları zaman parçalar hem biçim hem içerik açısından yepyeni bir görünüş kazanır. Örneğin Balzac'ın kendine özgü bir biçimi bulunmadığı ya da olayların akışını keserek kendi kişisel görüşlerini sıraladığı savı kesinlikle boşlukta kalır. Söylemek bile fazla. Çoğunlukla ayrı ayrı yayımlandıklarına göre insanlık güldürüsünü oluşturan anlatıların her biri aynı zamanda kendi kendine yeterli, bağımsız birer yapıt görünümü sunar. Örneğin Eugenie Grandet ya da Goryeo Baba herhangi bir roman gibi okunabilir. Eugenie Grandet ya da Goryeo Baba'yı okumakla da Balzac'ın romancılığı konusunda bir yargıya hem de olumlu bir yargıya varılabilir. Ne var ki söylediğimiz gibi içinde yer aldıkları bütün ışığında değerlendirildikleri zaman bu yapıtların yepyeni boyutlar kazanacakları, Balzac'ın büyüklüğüne yeni kanıtlar sağlayacakları da kuşku götürmez. Bu gözlemler ister istemez bir takım sorular getirir usumuza. Bir bütün söz konusu olduğuna göre bu bütünün birer parçasını oluşturan anlatıların belirli bir düzen, belirli bir sıra uyarınca okunmaları gerekmez mi? Bu yapıtların belirli bir düzene, belirli bir sıraya göre okunması gerekiyorsa, Balzac'ın yapıtlarının, örneğin elimizde bulunan şu Goryeo Baba'nın bağımsız olarak yayımlanması bir çelişki değil midir? Yoksa Goryeo Baba'nın ayrıcalıklı bir durumu mu vardır? Hemen belirtmek gerekir ki, Balzac'ın 150 dolaylarını ulaştırmayı tasarlayıp da ancak 88'ini yazabildiği bu yapıtların okunmasında bir sıra izlemek gerekmez. Bir başka yerde de söylediğimiz gibi anlatıların her biri büyük yapının birer kapısını oluşturur bir bakıma. Hangi kapıdan girersek girelim kendimizi yapının odağında bulur, buradan istediğimiz biçimde istediğimiz yerine gidebiliriz. Hiç kuşkusuz her kapı değiştirmemizde zaman içinde de yer değiştiririz. Büyük bir olasılıkla da bir yaşamın başlangıcından önce ortasında buluruz kendimizi. Doğumunun öyküsünden önce ölümün öyküsü çıkar karşımıza. Ama Michel Bitter'ın söylediği gibi insanlık güldürüsünde anlatılan olayların bütünü değişmez kalır. Girdiğimiz kapı hangisi olursa olsun geçmiş olan hep aynı şeydir. Üstelik Balzac böylesinin daha doğal olduğunu, gerçek yaşamda da olayların öyküsünün bize bu biçimde düzensiz olarak ulaştığını kesinler. Hiçbir şey tek parça değildir bu dünyada. Her şey mozaiktir. Ancak geçmiş zamanın öyküsü tarih sırasıyla anlatılabilir. Bu düzen yürüyen şimdiki zamana uygulanamaz. Bu nedenle Balzac daha çok içeriye dayanan bir bölümleme uygular. Ama doğrusunu söylemek gerekirse bu bölümleme de oldukça yüzeysel, oldukça saymaca kalır. Yapıtının gereğince anlaşılıp değerlendirilmesi için şu ya da bu düzene göre ama tümüyle okunması ilk koşul olarak kalır. İnsanlık güldürüsünü oluşturan birbirinden ilginç anlatıların çoğu dağınık, bağımsız bir biçimde yayımlanmalarına gelince yalnız bizim ülkemizde değil, Fransa'da işin içinde olmak üzere her yanda sürdürülen bir tutum. Bunun nedenini anlamak da zor değil. Bir kez her anlatının kendi kendine yeterli görünmesi, bütünün zararına bile olsa böyle bir tutumun sakıncasını azaltıyor. Sonra hele bu büyük yapıtın Fransızcadan başka bir dilde yayınlanması söz konusu olunca, binlerce sayfalık bir romanlar ve öyküler toplamını belirli bir düzen içinde sunmak yayıncılara içinden çıkılması zor bir sorun olarak görünüyor. Bu sorunlarla boğuşmaktansa, bütünün belirli parçalarıyla yetiniliyor. olursa olsun gerek kendi kendine yeten bir roman, gerekse insanlık güldürüsünün bir parçası olarak Goryeo Baba'nın Balzac anlatıları arasında ayrıcalıklı bir yer tuttuğu kuşku götürmez. İlk bakışta biraz yüzeysel bir biçimde Balzac romanı diye adlandırılan örnekçiye uyması bir yana, kurgusuyla, konusuyla, kişileriyle, içerdiği dünya görüşüyle gerçekten ilginç bir romandır Goryeo Baba. Yalnızca ilginç baba tipiyle değil, anlatım ustalığıyla da, öteki kahramanlarıyla da bizi sürükler. Öte yandan, çok iyi bilindiği gibi, Balzac'ın kafasında insanlık güldürüsünü oluşturma düşüncesi Goryeo Baba ile birlikte doğar. Bu da ister istemez Goryeo Baba'yı bir odak yapıt durumuna getirir. İnsanlık güldürüsünün birliğini sağlayan başlıca özelliklerinden biri, bu büyük yapıtın sayıları 3000'e ulaşan kişilerinin önemli bir bölümünün birçok parçalarda yeniden karşımıza çıkmalarıdır. Bunların önemli bir bölümü ve genellikle en ilginçleri de insanlık güldürüsüne Goryeo Baba'dan dağılır. Rastignac, Bianchon, Vautrin, Gobseck, Nüningen, Maxime de Treys, Madame de Beauséan, Madame de Lange ve daha birçokları başka yapıtlarda daha değişik olaylar, daha değişik koşullar içinde değişik yönleriyle tanıyacağımız ünlü Balzac kişileridir. Bu özelliği göz önüne alınınca insanlık güldürüsünün eşsiz evrenine girmek için en elverişli kapının Goryeo Baba olduğu söylenebilir. Tahsin Yücel. Sıradan bir pansiyon. Madame Vauquer yaşlı bir kadındır. Kızlığında de Coufflans soyadını taşımıştır. 40 yıldan beri Paris'te Quartier Latin'le Saint-Marceau arasında Neuf-Saint-Geneviève sokağında küçük bir pansiyon işletir. Madame Vauquer adıyla tanınan bu pansiyon erkeklere de, kadınlara da, gençlere de, yaşlılara da açıktır ya, bu saygıdeğer kurumun töreleri konusunda en ufak bir dedikodu çıkmamıştır. Ne var ki 30 yıldan beri genç bir kimsenin oturduğu da olmamıştır burada. Genç bir adamın böyle bir yerde oturması için ailesinden çok az bir para alması gerekir. Bununla birlikte 1819'da, yani bu dramın başladığı sırada, zavallı bir kızcağız kalıyordu burada. Dram diyoruz. Yaşadığımız bu gözü yaşlı edebiyat çağında hem yalan yanlış hem de gereğinden fazla kullanılması yüzünden iyice gözden düşmüş olan bu sözü gene de kullanmak gerekiyor burada. Öykümüz sözcüğün gerçek anlamında dramatik olduğu için mi? Hayır. Kitap okunup bitirildikten sonra için için ya da açık açık birkaç damla gözyaşı dökülmesine yol açar belki de ondan. Paris'in dışında anlaşılabilecek mi bu kitap? Orası kuşkulu. Gözlemlerle yersel renkle dolup taşan bu sahnenin özellikleri ancak Montmartre ve Montrouge tepecikleri arasında her an dökülmeye hazır alçı ve sıva yığınlarından, kara çamur derelerinden oluşan bu ünlü vadi içinde değerlendirilebilir. Gerçek acılarla, yalancı sevinçlerle dolup taşan bir vadidir burası. Öyle korkunç bir çalkantı içindedir ki, burada şöyle azıcık sürekli bir heyecan uyanabilmesi için gözleri yuvalarından dışarı uğratacak bir şeyler olması gerekir. Bununla birlikte, şurada burada rastlanan kimi acılar, kötü eğilimlerle erdemlerin yığılımı yüzünden öyle büyük, öyle çarpıcı bir niteliğe bürünür ki, bencillikler, çıkarlar duruverir. Acıma duyar insan. Ama edinilen izlenim çabucak yenilip bitirilen lezzetli bir meyvedir. Ne var ki uygarlık arabası tıpkı Jagannath tanrısının arabası gibi ötekiler kadar kolay ezilmeyerek tekerleklerinin dönmesini engelleyen bir yüreğe rastladı mı hemen parçalayıverir onu. Şanlı yürüyüşünü sürdürür. Vinci bir arabada dolaşır, dindarlar arabanın altına atılırlardı. Sizler bu kitabı apak ellerinde tutanlar, belki biraz eğlendirir beni diyerek yumuşacık koltuklarına gömülenler, sizler de böyle yapacaksınız işte. Goryo Baba'nın sessiz mutsuzluklarını okuduktan sonra duygusuzluğunuzu yazarın sırtına yükleyerek onu abartmacılıkla damgalayıp şiire kaçmakla suçlayacak, yemeğinizi iştahla yiyeceksiniz. Hayır hayır, şunu bilin ki bu dram ne bir düş ürünü ne de bir romandır. All is true. Shakespeare'den bir alıntı, hepsi gerçek anlamında demektir. Bu dram öylesine gerçek ki öğelerini herkes kendi evinde, belki de kendi yüreğinde bulabilir. Bu gösterişsiz pansiyonun işletildiği yapı Madame Walker'in kendi malıdır. Nösen Genevieve sokağının alt yanında toprak yüzeyinin Armelet sokağına doğru alçaldığı yerdedir. Bu alçalma öyle birdenbire, öyle sert bir biçimde başlar ki atlar buradan ender olarak çıkıp inerler. Bu durum burasını sarı renklere bulayıp her şeyi kubbelerinden yansıyan somurtkan renklerle karartarak hava koşullarını değiştiren iki anıt, yani Val de Grâce'la Pantheon arasında sıkışmış olan bu sokaklarda kol gezen sessizlik için elverişlidir. Kaldırımlar kurudur burada, derelerde ne çamur ne su vardır. Duvar diplerinde otlar yükselir. Burada en kaygısız insan bile rahatsız, gelip geçenler hüzünlü, evler kasvetli mi kasvetlidir. Yüksek duvarlar hapishane kokar, bir araba sesi bir olay olur. Yolunu şaşırıp da buraya düşmüş bir Parisli, küçük pansiyonlar ya da okullar, düşkünlükler ya da sıkıntılar görür yalnızca. Can çekişen yaşlılığı, çalışmak zorunda bulunan, tutsak edilmiş şen gençliği görür. Paris'in hiçbir semti böylesine ürkütücü, hatta çekinmeden söyleyeyim, böylesine bilinmedik bir yer değildir. Özellikle Nösen Genevieve sokağı tunçtan bir çerçeve, bu anlatıya uygun düşen tek çerçevedir. Düşünceyi böyle bir anlatıya hazırlamak için ne kadar koyu renk, ne kadar karanlık görüş kullanılsa azdır. Yolcu katakomplara inerken ışık basamak basamak azalır. Katakomp, yeraltı mezarlığıdır. Eskiden Paris'te kaldırılan mezarlıklardaki kemikler taş ocaklarına taşınır, buralara da katakomp adı verilirdi. Kılavuzun şarkısı zayıflar ya, tıpkı öyle. Karşılaştırma yerindedir. Kurumuş yürekler görmek mi daha ürkütücüdür, boşalmış kafatasları görmek mi? Kim karar verebilir? Maison Vauquer'in ön bölümü bir küçük bahçeye bakar. Böylelikle Nösen Genevieve sokağıyla dik bir açı oluşturur. Burada derinlemesine kesilmiş görünür. Ön duvar boyunca ev ile bahçe arasında bir kulaç genişliğinde kaba çakıl taşları döşeli çukur bir yer. Onun önünde ise aklı mavili büyük çini saksılara dikilmiş sardunyalarla zakkum ve nar ağaçlarıyla çevrili ince ve kumluk bir yol vardır. Üzerinde Maison Vauquer, pansiyon, her iki cinsten ve öbür insanlar için yazılı bir levha bulunan oldukça büyük bir kapıdan girilir bu yola. Gündüzleri cırtlak cıngıraklı, kafes parmaklıklı bir kapıdan bakılınca sokağın karşısına düşen duvarda semtin bir ressamınca yeşil mermer biçiminde boyanmış bir kemer görünür. Bu resmin canlandırdığı girintinin altında bir aşk tanrısı heykeli yükselir. Simge meraklıları bu heykelin pul pul olmuş cilasına bakınca oradan birkaç adım ötede derdine çare bulunan bir Paris aşkının bir söylenini bulurlar belki bunda. Yakınlarda bulunan bir cinsel hastalıklar hastanesi anıştırılıyor. Oturtmalığın altındaki şu yarı yarıya silinmiş yazıt 1777 yılında Paris'e dönmüş olan Voltaire'e gösterilen coşkulu bağlılık nedeniyle yapılmış olduğu zamanı anımsatır. Bu yazıt gerçekten de Voltaire'in kaleminden çıkmıştır. Kim olursan ol, işte efendin. Eski, şimdiki ya da gelecekteki. Karanlık çökerken parmaklıklı kapının yerini tam bir kapı alır. Genişliği ön duvarın uzunluğuna eşit olan küçük bahçe, sokak duvarıyla komşu evin ortak duvarı arasında kalır. Sarmaşıklardan oluşmuş bir örtü sarkar, onu bütünüyle saklar, gelip geçenlerin bakışlarını Paris'in oldukça ilginç bir görünümüne çeker. Bu duvarların her biri cılız ve tozlu ürünlere Madame Vauquer için her yıl bir koku ve pansiyonerleriyle bir konuşma konusu olan dizi dizi meyve ağaçları ve asmalarla örtülüdür. Her duvar boyunca şöyle böyle 72 ayak uzunluğunda daracık bir ağaçlıklı yol vardır. Sık ıhlamur ağaçlarıyla da son bulur. Madame Vauquer kızlığında De Coughlans gibi bir soylu at taşımış olmakla birlikte müşterilerinin dil bilgisel uyarılarına da aldırmadan inatla ıklamur der bunlara. İki yan yol arasında öreke biçiminde budanmış meyve ağaçları, kuzu kulağı, marul ve maydanozlarla çevrili bir enginar evliği bulunur. Ihlamur ağaçlarının altında çevresine iskemleler dizilmiş yeşil boyalı bir yuvarlak masa durur. Yazın en sıcak günlerinde kahve içmek için kesenin ağzını açabilecek ölçüde paralı müşteriler burada yumurtadan civciv çıkartılabilecek bir sıcak havada kahvelerinin tadını çıkarırlar. Üç kat yükselen, yukarısında da çatı odaları bulunan ön bölüm moloz taşlarla örülmüş. Paris'in bütün evlerine iğrenç bir nitelik veren şu sarı renkle badana edilmiştir. Her katta beşer pencere vardır. Bunlar da ufak camlara bölünmüştür. Hiçbiri aynı biçimde açılmamış olduğundan panjurları birbirine yan bakar. Evin yanlarında ikişer pencere vardır. Alt kattakiler demir parmaklıklarla süslüdür. Yapının arkasında aşağı yukarı 20 ayak genişliğinde bir avlu bulunur. Domuzlar, tavuklar, tavşanlar kardeş kardeş geçinirler burada. Tipte de odunluk olarak kullanılan bir sundurma yükselir. Bu sundurmayla mutfak penceresi arasında üzerine teknenin bulaşık suları dökülen yiyecek dolabı durur. Bu avludan da daracık bir kapı açılır Neuve Saint-Genevieve sokağına. Aşçı kadın ortalığı hastalık sarar korkusuyla sintineyi bol suyla yıkayarak çöpleri buradan dışarı koyverir. Doğal olarak pansiyon işletmesine ayrılan alt kat, sokağa bakan iki pencereyle aydınlanan ve camlı bir kapıdan girilen bir ilk odayla başlar. Bu salon, basamakları boyanıp parlatılmış taş ve tahtalardan oluşan bir merdivenin sağanlığıyla mutfaktan ayrılan yemek odasına açılır. Birbirini izleyen donuk ve parlak çizgili, kıl kumaşlarla kaplanmış koltuk ve iskemlelerle döşenmiş olan bu salon kadar hüzün verici bir şey yoktur. Ortada Saint-Anne mermerinden bir yuvarlak masa durur. Onun üstünde de bugün her yanda rastlanan ak porselenden bir çay takımı vardır. Yaldızlı çizgileri yarı yarıya silinmiştir. Döşemesi oldukça bozulmuş olan bu odanın duvarları dirsek yüksekliğine kadar tahtayla kaplanmıştır. Duvarların geri yanını da Telemakün başlıca sahnelerini canlandıran bildik kişileri renkli olarak sunulan parlak bir duvar kağıdı örter. Kafesli pencereler arasındaki çerçeve Kalipso'nun Ulysses'in oğluna verdiği şölenin tablosunu sunar pansiyonerlere. Bu resim tam 40 yıldan beri genç pansiyonerlerin şakalarına yol açar. Yokluk yüzünden yemek zorunda kaldıkları akşam yemeğiyle alay ettikçe durumlarının üstünde bulunduklarını sanırlar. Hep temiz olan ocağı ancak önemli günlerde ateş yakıldığını gösteren taş şömine kafes içinde yıpranmış yapma çiçeklerle dolu olan iki vazoyla süslüdür. Mavimsi mermerden zevksizlik örneği bir duvar saati de bunlara eşlik eder.